Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben Okurum başlıyor. Fakir düşmüş bir ailede doğdum. Buna rağmen çocukluğum epeyce mesut geçti. Fakirlik, içimizde ve etrafımızda ahenk bulunmak şartıyla ve şüphesiz muayyen bir derecesinde, zannedildiği kadar korkunç ve tahammülsüz bir şey değildir. Onun da kendine göre imtiyazları vardır. Benim çocukluğumun belli başlı imtiyazı hürriyetti. Bu kelimeyi bugün sadece siyasi manasında kullanıyoruz. Ne yazık. Onu politikaya mahsus bir şey addedenler korkarım ki hiçbir zaman manasını anlamayacaklardır. Politikadaki hürriyet, bir yığın hürriyetsizliğin anahtarı veya ardına kadar açık duran kapısıdır. Meğer ki dünyanın en kıt nimeti olsun ve bir tek insan onunla şöyle iyice karnını doyurmak istedi mi, etrafındakiler mutlak surette aç kalsınlar. Ben bu kadar kendi zıttıyla beraber gelen ve zıtlarının altında kaybolan nesne görmedim. Kısa ömrümde 7-8 defa memleketimize geldiğini işittim. Evet, bir kere bile kimse bana gittiğini söylemediği halde 7-8 defa geldi. Ve o geldi diye biz sevincimizden davul zurna sokaklara fırladık. Nereden gelir? Nasıl birdenbire gider? Veren mi tekrar elimizden alır? Yoksa biz mi birdenbire bıkar? Buyurunuz efendim, bendeniz artık hevesimi aldım. Sizin olsun, belki bir işinize yarar diye hediye mi ederiz? Yoksa masallarda duvar diplerinde birdenbire parlayan fakat yanına yaklaşıp avuçlayınca gene birdenbire kömür veya toprak yığını haline giren o büyülü hazinelere mi benzer? Bir türlü anlayamadım. Nihayet şu kanaate vardım ki ona hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Hürriyet aşkı, hadi Halit Ayarcı'nın sevdiği kelimeyle söyleyeyim, nasıl olsa beni artık ayıplayamaz, kendine ait bir lügati kullandığım için benimle alay edemez, bir nevi snobizmden başka bir şey değildir. Hakikaten muhtaç olsaydık, hakikaten sevseydik, o sık sık gelişlerinden birinde adam akıllı yakalar, bir daha gözümüzün önünden, dizimizin dibinden ayırmazdık. Ne gezer? Daha geldiğinin ertesi günü ortada yoktur. Ve işin garibi, biz de yokluğuna pek çabuk alışıyoruz. Kıraat kitaplarında birkaç manzume, resmi nutuklarda adının anılması kâfi geliyor. Zengin bir dili var diye tanımlanan yazarlar vardır hani. Ana dilinin derinliğine vakıf, zenginliğine hakim, bütün imkanlarını sonuna kadar kullanabilen bazı yazarlar vardır. Onlar kendilerine ait yeni bir dil yaratırlar adeta. Düşüncelerinde sınırsız oldukları kadar cümlelerinde de kırarlar kalıpları. Hani tatlı dilli tanıdıklarımız vardır, ne anlatsa dinlerim deriz. Sesiyle, jestleriyle, seçtiği kelimelerle bağlar bizi kendine. Yemek tarifi anlatsa hayatın en derin sırlarını veriyor gibidir. Hoş bana sorarsanız yemek tariflerinde de büyük sırlar vardır ya. Kulağımız onda, kaptırırız hikayeye kendimizi. İşte kimi yazarlar da böyledir. Bırakamayız elimizden onun yazdıklarını. Hele onların bazı kitapları vardır ki, her cümle başlı başına bir dünyadır. Hayranlıkla hepsinin altını çizmek isteriz. İşte ben Okurum'un bu bölümünde Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan birini konuşacağız. Edebiyatın hemen hemen her alanında eser vermiş, bazen ön yargılara kurban gitmiş, bazen göklere çıkarılmış çok önemli bir yazarımızı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı. Hem de onun eşsiz romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden yola çıkacağız. Artık kim bilir nerelere uğrarız romanın baş kahramanı Hayri İrdal'ın rehberliğinde. Bolca güleriz, herhalde biraz da düşünürüz. İşte hep yaptığımız gibi edebiyatın serin ve dalgalı sularında atıp kürekleri denize bırakırız kendimizi sandalın hakimiyetine. Çünkü o sandal ki edebiyat sularında özgürce dolaşmak ister. Hazır mısınız? Büyük yolculuk başlıyor. Sandala kim mi biniyor bizimle birlikte? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın cazibesine çoktan kapılmış biri elbette. Hem üniversitede öğrencilerine Tanpınar hakkında dersler veren, onun hakkında incelemeler yapmış, kitaplar yazmış, hem de şu anda rektörlüğünü yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'ni kurmuş biri. İflah olmaz bir Tanpınar tutkunu yani. Evet efendim. Sandalın diğer ucunda Handan İnci. Ahmet Hamdi Tanpınar sizin hayatınızın bayağı merkezinde. Hem bu konuda incelemeleriniz var, kitaplarınız var. Eğitmen olduğunuz için derslerde de anlatmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bir de Mimar Sinan Üniversitesi'nde Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açtınız.
Baştan başlayalım. Öğrenciliğinizden, sıradan bir okur olarak nasıl başladı Tanpınar'a olan ilginiz, nasıl gelişti? Tanpınar sizin için ne ifade ediyor kısaca?
Şimdi öncelikle herhalde edebiyat okuyup da Tanpınar'ın ders verdiği bir koridorda, bir sınıfta ders yapmış olmak altını çizmem gereken bir şeydir. Böyle başladı benim eğitim hayatım. Tanpınar dersliği adını taşıyan bir sınıfta, Tanpınar'ın odasının tam karşısında ders yaptım. Farkında mıydım bütün bunların? Değildim. Tanpınar'ı sevgiyle okuyor muydum, heyecanı? Hayır. Bizim için bir ders malzemesiydi. Tanıdıkça seviyorsunuz diye bir şey var. Bir de şimdi ben de aynı şeye düşmekten çok ürküyorum. Öğrencilerime çok Tanpınar ya da etrafına söyleyince bir itici de olabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü bunu söylediğiniz zaman kişinin kendisiyle o yazarla bağ kurmasını mı engelliyorsunuz acaba diye düşünüyorum. Zira ben Tanpınar'ı öğrenci olmaktan çıktığım zaman okumaya başladım. Yani onunla kendi okuma maceram içinde bağ kurdum. Hatta şehirle ilişki kurmaya başladığım zaman Tanpınar benim için bir anlam kazandı. Yani Tanpınar'ı, beni Tanpınar'a bağlayan edebiyat gücünden ziyade o ayrı bir konu, şehirle kurduğu ilişkiydi. Benim de tam İstanbul'la ilişki kurmaya başladığım bir dönem. Yani böyle başıboş dolaşırsınız, tek başınızasınız. Evet. İşte o sırada çok güzel, yanımda şahane bir yoldaş bulmuştum. Yani İstanbul'u bana gösterebilen biri. Öyle hayranlığım başladı. Ben Tanpınar'ı biraz böyle sevdim. Ders malzemesi değil, kendi kişisel yolculuğumda bir isim olarak, metinleriyle. Mesela mektupları büyüledi. Yani yazarı sevdikten sonra metni daha fazla sevmeye başladım. Muazzam bir yazar vardır, biliyorsunuzdur. O mektuplarda o ironi, o zeka, o kendisiyle alay edebilmesi, çevresini görme gücü, nüfuzu, yani olaylara nüfuz etme gücü. Bunun üzerine tabii ki günlüğü okuduğumda daha da sevmiştim. Zaten mektuplarıyla çok sevmiştim. Yazarı sevdim ben.
Kişiliğini de sevdiniz yani.
Evet, kesinlikle. Onun o mükemmel bir insan değil, son derece kusurlu. Ama kendisine bakması, bakarken kendisine hiç acımadan anlatabilmesi, kendisinden de ironiyle söz edebilmesi, o yaklaşımı. Bir kere megaloman değil, kesinlikle. Kendini çok beğenmiş biri değil. Çok hoş dalga geçer kendisiyle. Aslında çok da niteliklidir.
Hatta biraz sanki değerini zaman zaman az da gören biri değil mi?
Zaman zaman görüyor. Bazen de yok canım ben de fena değilim, onu da söylüyor. Ama o çok daha az. Bakın vefatında mesela bir sene falan kalmış. Diyor ki ya hiçbir şey yazmadım daha ben. Geride ne bırakacağım diyor. Yani şu andaki her şey ortada. Evet. Düşünebiliyor musunuz?
Evet. Evet. Şunu da düşünürsek yani biraz daha yaşasaydı, en az bir 10 yıl daha yaşasaydı eminim çok daha fazla eser de bırakırdı. Yani öyle bakarsanız da haklı.
Haklı. Aslında onun şaheseri, bence de haklı, Ay'daki Kadın olacaktı. Müthiş bir roman geliyordu orada bize. Çünkü bakış açısı, kullandığı teknik, olayları son derece daha yeni bir açıdan ele alma roman anlayışıyla birlikte gerçekten yeni romanı o olacaktı. Yine de çok severim Ay'daki Kadını. O da çok büyük bir yatırım yapıyor bu romana. Ve günlükte durmadan şunu söylüyor. Eserimi bitirebilecek miyim? Eserimi bitirmeden gitmeyeyim. Bu roman benim eserim olacak. Eserim dedi o maalesef.
Yazık olmuş.
Bize de yazık olmuş.
Evet, bize de yazık olmuş gerçekten. Peki Türk toplumu ve edebiyatı için Tanpınar'ın ne ifade ettiğini düşünüyorsunuz siz?
Şimdi ben böyle Türk toplumu diye genel bir şey üzerine düşünemiyorum. Hangi kesim, hangi okuma biçimi, yani Türk toplumu diye bir şey bilinip ürkütür. Ne demek Türk toplumu? Yani okuyan olması lazım, okur biri olması lazım ki Tanpınar önce bir şey ifade etsin.
Tabii tabii, okur olduklarını varsayıyoruz. Elde evet. Var bir diyelim.
Bir, elde var bir okur. İki, iyi okur. Hadi bakalım biraz daha daraldı çember. Ön yargısız bir okur. Çünkü Tanpınar'a karşı çok ön yargılar var maalesef. Evet. Hadi bakalım bütün bunlar için Tanpınar ne söyler? Tanpınar birey için bir şey söylüyor aslında, toplum için değil. Yani her ne kadar biz onu topluma iri iri cümleler kurmuş bir yazar gibi düşünsek de, böyle doğu batı arasında kalmış kültürümüz, kimliğimiz, değişimiz falan. Evet, evet, bunlar da var. Ama benim görüşüm şu, Tanpınar bütün bunların çok ötesinde, çok üzerinde ve çok evrensel bir yazar. Yani bu yerel kültürel bagajı içinden alırsanız yine yıkılmayan çok sağlam bir yazar var karşımızda. Demek ki onu var eden bu değil. Yani topluma bir şey söylüyor. O değil. Öyle öğretmen edalı falan. Evet, bunları öğretmen bulabiliriz.
Tabii, hiç
ama değil. Peki edebiyatımız için ne derseniz, gerçekten bir zirve. Gerçekten benzersiz yazarlarımızdan biri. Ve maalesef sayısı az olduğu için de bu yazarlarımızın üzerine titriyoruz.
Evet, evet, kesinlikle öyle. Ahmet Hamdi Tanpınar, 1901 yılında İstanbul'da Şehzadebaşı Karagöz Mahallesi, Cami-i Şerif Sokağı 36 numarada doğmuş. Babasının kadılık görevinden dolayı bolca dolaşmışlar o çocukken. Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük ve Antalya gibi kentlerde yaşamışlar. Arada bir de yine İstanbul'a, Şehzadebaşı'na dönmüşler. 1916 yılında Kerkük'ten Antalya'ya babasının yeni görev yerine doğru giderlerken, annesi Halep'te tifüsten hayatını kaybeder. Bir yandan annesinin ölümü, diğer yandan savaşın getirdiği açlık, sefalet ve kayıplar onu genç yaşında hüzünlere sürükler. Ancak Antalya ruhuna iyi gelecek, hayalleriyle okuma tutkusu arasında bir hayat sürmeye başlayacaktır. Liseden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için İstanbul'a geri döner. Artık mutlu çocukluk ve gençlik günleri sona ermiştir. Karşısında savaşın ezip geçtiği bir şehir vardır. Üstelik hangi mesleği seçeceğine de bir türlü karar verememektedir. Halkalı Baytar Mektebi'ne kaydolur. Bir yılda devam eder. Doğru tercih ikinci yıl gelir. Yahya Kemal'in de ders verdiğini öğrendiği Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne girer. Edebiyat öğreniminin yanı sıra Yüksek Muallim Mektebi'nin de öğrencisi olur. Yahya Kemal'in talebesi olmak onun için her zaman bir övünç kaynağı olacaktır. Sadece derslerini değil, kıraathanelerdeki sohbetlerini de büyük bir heyecanla takip eder hocasının. Yahya Kemal'den öğrendikleri Türk ve Batı edebiyatıyla sınırlı değildir. İstanbul'u gezmeyi, tarihine değer vermeyi ve yeniden yapılanan bir uygarlığın peşinden gitmeyi de Yahya Kemal sayesinde öğrenir. Sonunda gezdikleri kahvelerden biri, onlar için neredeyse bir üs haline gelecek, edebiyatın çevresinde toplanan gençler ve dönemin önemli fikir adamları, İkbal Kıraathanesi'nde Dergah adında bir dergi çıkarmaya başlayacaklardır. Tanpınar'ın yazın hayatıyla ilk bağı burada kurulur. Kimler yoktur ki derginin çatısı altında? Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi Hisar, Osman Cemal Kaygılı, Mustafa Şekip Tunç ve tabii Yahya Kemal Beyatlı. Dergah 42 sayı çıkar. O sırada Anadolu'da sürmekte olan milli mücadeleyi destekleyen bir görüşü benimsedikleri için bazen sansürlenmekten de kurtulamazlar. Bu süre içinde Tanpınar'ın 11 şiiri çıkar okurların karşısına. Ama bunlardan hiçbiri yaşarken yayımlanan şiirler kitabında yer almayacaktır. 1924 yılında Darülfünun Edebiyat Şubesi'nden mezun olur ve Erzurum Lisesi'ne Edebiyat ve Felsefe Öğretmeni olarak atanır. Savaş yorgunu şehrin yeniden canlanmasına büyük bir depreme tanık olur genç öğretmen burada. Yıllar sonra en popüler kitaplarından biri olan Beş Şehir'de yer alan Erzurum bölümü de işte bu yılların izlenimlerini aktarmaktadır. Bu dönem şiir yayınlamaktan vazgeçer ama elbette okuma tutkusu aynı hızla sürmektedir. Baudelaire, Dostoyevski, Shakespeare, Homeros, Goethe, Mallarmé, Verlaine eserleri de vardır başucunda, Şeyh Galip, Nedim şiirleri de. Beş şehrin diğer bir bölümü Konya, ikinci öğretmenlik durağı olur Tanpınar'ın. 1927 yılında Ankara'ya tayin edilene kadar bu şehirde kalacak, burada kendi çabasıyla Almanca da öğrenmeye başlayacaktır. Ankara Erkek Lisesi'ndeki öğretmenlik günlerinde kendi gibi edebiyat meraklısı bir öğretmen olan Suud Kemal Yetkin'le yakın dost olur. Yazar, 1932'ye kadar süren Ankara dönemini hayatının en güzel devresi olarak niteler. Burada öğretmenlik yaptığı bazı gençler de ileride edebiyat alanında isimlerini duyuracaklardır. Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Ahmet Muhip Dranas mesela. Ankara'da olmanın yazarın üzerinde üretkenlik açısından da olumlu bir etkisi olur. Yeniden dergilerde şiirleri yayımlanmaya başlar. Çeviriler yapar, hatta kitap tanıtım ve değerlendirme yazılarıyla edebiyat üzerine denemelerde kaleme alır. 1932 yılında İstanbul'a geri döner. Önce Kadıköy Lisesi'nde öğretmenlik yapacak, 1933'ten itibaren de Güzel Sanatlar Akademisi'nde sanat tarihi kürsüsünde ders vermeye başlayacaktır. Ankara'dayken klasik Batı müziğine yakınlaşmış olan Tanpınar, bu kez de plastik sanatların içinde bulacaktır kendisini. Mimari, heykel, resim konularına duyduğu ilgi onu bu alanlarda da yazmaya itecek, ressam dostlar edinecektir. İstanbul'da da üretkenliğini sürdürür. Şiirlerinin yanı sıra hikayeleri de dergilerde görünmeye başlar. İlk kitabı Tevfik Fikret, akademi yıllarında 1937'de yayımlanır.
Peki sizin için Tanpınar'ın romancılığı mı ağır basıyor, şairliği mi, edebiyat tarihçiliği mi, yoksa çok güzel denemeleri de var tabii, denemeler mi? Var mı böyle bir ağır basan bir taraf?
Tanpınar'ı sevince hiç böyle bir ayrım mümkün olabilir mi? Ben yazar sevdim. Olmuyor. Yani onun en sıkıcı diyeceğiniz edebiyat tarihi bile, ki değil, bence muhteşem.
Evet.
O bile size büyük bir keyif verebiliyor. Öylesine bir cümle yazıyor ki orada birdenbire sizin için o yazarı, o dönemi değiştiriveriyor. Benzersiz bir metin o da. Hayır. Sorunuzun cevabı ben ayıramıyorum. Benim için bir bütün, hepsi. Mektupları, günlükleri, hatta arşivinde parça parça bulduğum her metin. Öyle büyük bir hassasiyet ve heyecanla okuyorum ki o metinleri. Hepsi bir bütün, ayıramıyorum. Ama ona sorarsanız keşke bir iki şiir yazsa, geleceği bu iki şiirde kalsa ona yetecekti. Hep şiir yazmak istemiş. Yazmış mı? Onu da tabii ki başkaları da tamam, ama şiir çok özel bir şey. Yani şiiri konuşmak bambaşka bir. Oraya girmem.
Tamam, peki. Peki. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın akademi günleri 1941 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne profesör olarak atanmasıyla sona erer. 1943'te milletvekili olana kadar edebiyat tarihi çalışmalarını sürdürür, meşhur şiiri Bursa'da Zamanı, yine meşhur hikayesi Abdullah Efendi'nin rüyalarını yazar. Psikanalizle ilgili okumalar yapmaya da bu dönemde başlar. Namık Kemal antolojisi yayımlanır. Daha sonra beş şehrin iki bölümü haline gelecek olan Bursa ve Ankara tefrika edilir. Milletvekilliği rahat bir hayat sürmek için başvurduğu bir yoldur sadece. Ankara'daki günlerini daha çok edebiyat çevrelerinde geçirir. Beş şehir 1946'da kitap olarak da yayımlanır. Aynı yıl milletvekilliği süresi de dolar. Tekrar aday gösterilmeyince kürsüsüne dönmek ister. Ancak her nedense mümkün olmaz bu. 1946-1948 yıllarını Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettişlik yaparak geçirir. Bu dönemin en önemli eseri ilk romanı Huzur olacaktır. Şubat-Haziran ayları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edilen roman, 1949 yılında kitap olarak da çıkar okurların karşısına. Aynı yıl, 19. asır Türk Edebiyatı tarihinin ilk basımı yayımlanır ve bu eserin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte yeniden Edebiyat Fakültesi'ne tayini gerçekleşir. 1950'den 1962 yılındaki ölümüne dek akademisyenliğini sürdüren Tanpınar'ın yayımlanan son eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür. Yazarın Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler, Ölmeden Tamamlamayı Başaramadığı Aydaki Kadın ve sonradan keşfedilen Suat'ın Mektubu adlı romanları hep ölümünden sonra kitaplaşacaktır. Zaten yazarın değerinin tam olarak bilinmesi de biraz vakit alır. Ancak 70'li yıllarda önce muhafazakar çevrenin, sonra herkesin gönlündeki edebiyat tahtına kurulur.
Tanpınar Merkezi ne amaçla kuruldu ve şu ana kadar neler yaptı, ben çok merak ediyorum.
Öğrenciliğime Tanpınar'ın ders verdiği okulda başladım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Hocalığıma da Tanpınar'ın yine hoca olduğu bir üniversitede başladım, akademi, Mimar Sinan, yani bugünkü Güzel Sanatlar Üniversitesi. Şimdi böyle olunca iki kurumda ders vermiş, birinde öğrenciyim, birinde hocayım. Aslında hareket noktası da biraz şu oldu. Arşiv ortaya çıktığında orada yayınlanmamış epey önemli not olduğunu, ki buradan bir roman da çıktı biliyorsunuz zaten. Bunları fark ettiğimde bunları derhal o Tanpınar severleri ulaştırmam gerek diye düşündüm. Bir site kuruldu, bu evraklar okundukça hemen hızlı hızlı ekrandan bütün sevenlere ulaştırıldı. Bilmiyorum o dönemde tanık olabildiniz mi? Sonra merkezi açtık. Hep aklımda olan bir şey vardı. İstanbul'u seviyorum. Ne kaldıysa onu görmeyi seviyorum. Kazıyıp bulmayı seviyorum İstanbul'da. Bana bunu gösteren de bir yazarım var, çok sevdiğim. Hadi onu başkaları da gezsin görsün diye. Önce Tanpınar'ın İstanbul gezilerini başlattık, huzur gezileri, huzurun rotalarını belirledik ve bunlarla birlikte dolaşmaya başladık. Merkez aslında Tanpınar sevgisini biraz çoğaltmak, onun üzerine düşünmeyi, konuşmayı. Tanpınar konuşmayı seviyoruz. Yani onun romanlarını okuyanlar bir araya geldiklerinde hemen ya şu sahneyi de okudum, ya şurada da ne güzel bir şey yapmış. deriz birbirimize, değil mi?
Evet, doğru.
İşte bunu birazcık da çoğaltmak. Yani çok akademik de düşünmeyelim bu merkezin kurulma sebebini. Evet, akademik de var. İşte etkinlikler yapalım, konuşmalar olsun falan filan, ama birazcık da bu Tanpınar severler bir araya gelsinler de bunun zevkini de biraz yaşasınlar gibi bir şeyle biz bir araya geldik.
Anladım.
Arşivde yayınlamak. Böyle oldu.
Çok güzel, süper. Tanpınar sevenler cemiyeti. Yani Tanpınar gibi konuşmamız gerekirse.
Gerekirse. Ama bakın, Tanpınar'ı sevenler Tanpınar'a acımıyorlar. Tanpınar'ı hiç acımadan da eleştiririz. Yani o hakkımızı da koruruz.
Tabii tabii.
Bunu da yaparız.
O da bunu isterdi herhalde.
Evet.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü baş kahramanı Hayri İrdal'ın anılarından yola çıkıyor. İrdal'ın çocukluğu 2. Abdülhamit döneminde yoksul bir evde geçmiştir. Aile evi zamanında bir cami yaptırmaya çalışan büyük dede yüzünden içindeki eşyalarla adeta bir mescidi andırır. Özellikle de inşa edilemeyen cami için alınmış büyük bir duvar saati küçük Hayri'nin ve ailesinin hayatının merkezindedir. Başına buyruk bir saattir bu. Bu eserekli halleri yüzünden mübarek adı verilen duvar saati, Hayri İrdal'ın zamanı gösteren bu aletlerle ilişkisinin başlangıç noktası olsa da son durağı olmayacaktır. Bir süre sonra Nuri Efendi adında yarı filozof bir saatçi ustası olur. Vaktinin çoğunu onun muvakkithanesinde geçirmeye başlar. Burada tanıştığı Deli Seyit Lütfullah, refah içinde yaşayan konak sahibi Abdüsselam Bey, avcı Naşit Bey ve eczacı Aristide Efendi, İrdal'ın gençlik döneminden hayatında izi olan kişilerdir. Tabii zenginliği ve kardeşine servetinden en ufak bir pay vermemesiyle ailenin hayatında önemli bir yer tutan hala da diğer önemli bir kişiliktir. Romanın Büyük Ümitler adını taşıyan bu ilk bölümü saatlerin sırrıyla başlayıp simyacılık, hazine hayalleriyle sürer, Tuluat Kumpanyası'ndan geçer ve Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte askerlikte biter. Biliyorsunuz, romanda neler olup bittiğini anlatmak adetim yoktur. Olsa olsa sezdiririm. Yine öyle yapmaya çalışacağım ama Tanpınar'ın yarattığı renkli karakterlerden ve bir karnaval kadar canlı dilinden ve hayal gücünden söz edebilmek için Hayri İrdal'ın hayat hikayesinin biraz içine girmemiz gerekiyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Kapıyı halama ben açtım. Yere indirilen tabuttan kendini çıkarmaları için kısa birkaç emir verdi. Tarihin kaydettiği meydan muharebelerini kazanan hiçbir kumandan şüphesiz kapısının önünde tabuttan indirilen bu kadın kadar soğukkanlı olamazdı. Soğukkanlı ve heybetli. Tarih kitaplarında resimlerini gördüğüm Kaiserler gibi bir şeydi bu. Yazık ki halam bana o anda kendisine karşı duyduğum hayranlığı anlatmak fırsatını vermedi. Hatta alkışlamak imkanı bile bırakmadı. Kapıdan beni iterek girdi ve yüzüme bile bakmadan "Nerede o baban olacak herif?" diye sordu. Korkudan, heyecandan, hayranlıktan atan çenemle yukarıyı işaret ettim. Yanındakilere "Beni yukarıya götürün çabuk!" diye emretti. Fakat onları beklemeden, hiç kimsenin yardımı olmadan kendi kendine merdivenleri çıktı. Herkes bir kat daha şaşırmıştı. Kötürüm halam, öleceği beklenen, ölen halam, yardımsız yürüyor, koşa koşa merdivenlerden çıkıyordu. Babamı ikinci evlenişinden sonra pek sevmezdim. Hangi hallerinin yapmacık, hangilerinin doğru olduğunu bilmediğim için de sızlanışlarına çokluk acımazdım. Bununla beraber o günkü halini hiçbir zaman unutamam. Birkaç saat evvel cennetteki mekanına gönderdiğini sandığı huysuz ve hasis kardeşini öyle sırtında kefen karşısında görür görmez, adamcağızın korkudan, şaşkınlıktan adeta dili tutulmuştu. Yüzü muşamba gibi sararmış, bütün vücuduyla titriyordu. Aralarında hiçbir karşılıklı konuşma olmadı. Halam yalnız, aldıklarının hepsini çıkart, dedi. Babam, hoş geldin kardeşim diye bir şeyler kekelemek istedi ve titreyen elleriyle ceplerine, koynuna doldurduklarının hepsini teker teker çıkardı. 5 dakika sonra küle basılmış sülük gibiydi. Bütün aldıklarını, hatta fazlasıyla vermişti. Fazlasıyla, çünkü istikbal için beslenen ümidi dahi oracağa bırakmıştı. Büyük bir dikkatle hareketlerini takip eden halam, babamın canından başka geriye alınacak bir şey kalmadığını anlayınca, olduğu yerden, "Hadi şimdi git," dedi. "O budala oğlunu da al götür. O kalabalık da defolsun. Safinaz, sen benim yatağımı yap. Bir ıhlamur kaynatın bana. Çabuk olun, çok üşüdüm. Dışarıda soğuk var." Biz baba oğul çarpılmış gibi evden çıktık.
Tanpınar Edebiyatı'nda Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün yeri nedir?
Bakın şimdi burada ben belli bir tarihe kadar şöyle düşünürdüm. Mahur beste, sahnenin dışındakiler, huzur, hatta aydaki kadın bir tarafa, Saatleri Ayarlama Enstitüsü bir tarafa. Hayır, belli bir tarihten sonra dedim ki hayır, bunlar bir aynanın, düşünün, sırlı tarafı ile arka tarafı ile bizim baktığımız tarafı gibi birbirine yapışık ve yazar bunu çok ustalıklı bir şekilde düşünerek, kurgulayarak yapmış. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar'ın diğer dört romanında ne yapıyorsa onun ters yüz edilmiş halidir.
Peki niye daha önce öbür türlü düşünürdünüz? O düşünce yapınızı da açıklasanıza.
Evet, çünkü ben de ilk yüzeyden okurdum. Ay, burada komik bir şey var, ironisi var, çok güzel. İşte toplumu eleştiriyor. 50'ler, işte bu büyük toplumsal dönüşümler, inkılaplar, bunların evretiliği, toplumun benimseyememesi falan filan. Bunları hayır, hayır, hayır. Tanpınar bunlara bir malzemedir Tanpınar. Tanpınar bunları kullanıyor ama meselesi bu değil. Tanpınar bütün bu romanlarında, bakın bu dört romanı ve burada birkaç mesele var. Bunların etrafında duruyor. Onlar bugün de taze, hep taze olacak. O yüzden Tanpınar zamana dayanan bir yazardır. Nedir bu? Sahici olan, öz olan, iş ahlakı, sağlık ve üretim diyebileceğimiz şeyler. Şimdi şeyi düşünelim. Yekpare düzgün bir zamandan söz ettiğini düşünelim Tanpınar'ın. Bunun artık olmayacağının farkında. Bize huzurda, Mümtaz'ın peşinde dolaştırdı bizi. Ne arıyorduk orada? Bütünlük peşindeydik, huzur peşindeydik, değil mi? Sonunda neyi gösterdi bize? Hayır. Tam da cümle budur huzurda. Bütünlük insan kafasının vehmidir. Bir vehimdir o. Çünkü artık modern bir zamandayız. Her şey parçalı. Zaman parçalandı, hayatımız parçalandı, parça parça yaşıyoruz. İşte Saatleri Ayarlama Enstitüsü bize hayatın aslında böyle bir şey olduğunu, parça parça olduğunu, insanların daha çok düzenbaz olduğunu, tüketici olduğunu, daha fazla hasta olduğumuzu ve bozuk olduğumuzu gösteriyor. Bu sadece bizim toplumumuza has bir şey değil. Çağın gidişiyle de ilgili bir şey. Ama bunun içinde bir özden söz ediyor. Nedir bu? İşte çalışma ahlakı. Bakın bu çok değerli bir şey Tanpınar için. Ve üretim. Ve hayatın anlamı. Hani bunlar da biraz toplumsal konular diyelim. Bu üretim, iş ahlakı falan. Geçelim, geçelim. Daha öz bir şey var. Biz neden yaşıyoruz? Neden buradayız? Varoluşun anlamı nedir? Bakın Tanpınar'ın şöyle bir düşüncesi var. İnsan öldüğü zaman bitecektir. Öyle bir düşüncesi var. Her şuurlu insan, her akıllı insan diyor daha doğrusu, ölümün bir son olduğunu bilir diyor. Böyle bir inancı var. Şimdi bunu tartışmıyorum. Bu sadece Tanpınar'ın görüşü olarak ortaya koyuyorum. Evet, peki ne yapacağız bu algı karşısında? Eğer ölüm mutlak bir son ise, yeryüzü tahammül edilmez bir şeydir. Onu tahammül edilir kılmamız lazım. Çünkü ölüm korkunç bir şey. Ne yapacağız peki? Hayatı bir sanat eserini çevirerek yaşayacağız. Daha da iyisi yapabiliyorsak bir sanat eseri üreteceğiz. Varoluşa dayanabilmek
biraz
için.
Biraz burada varoluşçuluğa da yakın görüş.
Evet, hem de çok güçlü bir şekilde. Tanpınar'ın varoluşçuluğu önemlidir ve ayrıca üzerinde durulması gerekir uzun uzun. Hayatınızı dolduracağımız konusunda varoluşçuların da farklı fikirleri var biliyorsunuz. Evet. İşte abese kadar gider ya da bir toplumsal sorumluluk, bir misyon alır ve toplum için çalışmaya başlar gibi. Tanpınar kendisi için çalışıyor, sanat için. Yani hayatı bir sanat eseri gibi yaşayın diyor. Bunun için aşk mesela çok önemsediği bir şeydir. Aşk hayatı sanat eserine çevirir eğer iyi yaşanır. Ya da işte yazı, sanat, üretebilmek, geleceğe kalmak. Ki bence haklı çıktı. Bakın öldü. Nerede bilmiyoruz değil mi? Gitti. Ama burada. Neydi burada? Sanatıyla burada. Demek ki doğru bir şey söylemiş.
Hatta kendisi yaşarken olduğundan daha çok.
Daha çok değil burada.
Burada.
Evet. Evet. Çok burada. Ve bence Türkçe hatta başka dillere de çevriliyor. Çok işte geçtiğimiz günlerde İspanyol çevirmeniyle birlikteydim. Çevriliyor da. Bence insanlar tam bunları hep okuyacak. Çünkü evet. O sadece yerel, toplumsal bir şey bir yazar değil. Belli bir kültürün yazarı değil. Malzemesini çok iyi kullanmış evrensel bir yazar.
Romanın ikinci bölümünün adı Küçük Hakikatler. Savaş bitiyor, evlilik başlıyor. Hayri İrdal, Abdüsselam Bey'in evlatlığı Emine ile evleniyor. Bir elmas hikayesiyle hayatı sarsılıyor. Bu sarsıntı onu romanın önemli karakterlerinden biri olan Doktor Ramiz'e kadar götürüyor ve hayatına psikanaliz giriyor. Doktor Ramiz, psikanaliz çıktığından beri herkesin az biraz hasta olduğunu düşünen, ve öğrenimi bittikten sonra döndüğü ülkesinde hak ettiği yerlere getirilmediğinden şikayet eden biri. Hayata sadece psikanalizin penceresinden bakan, hemen göze çarpan takıntılarıyla renkli bir roman kahramanı. Hayri İrdal'la sık sık uğradığımız kıraathane, ispiritizma cemiyeti bize yepyeni ve yine çok renkli karakterler de sunacak. Artık detaylara girmiyorum. Okuma zevkinizi bozmam imkansız aslında. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar gibi anlatmak mümkün değil. İşin en can alıcı yanı da orası. Ama yine de kısa kesmekte fayda var bu özet meselesini. Şöyle toparlayalım. İrdal'ın hayatı tüm bu sahte cennetlerden, içindeki cehennemlerden geçip cennetlerin en sahtesine kavuşana kadar takip edeceğiz onu. Sabaha Doğru adını taşıyan 3. bölümde devreye kendi deyimiyle Veli Nimet'i Halit Ayarcı girecek ve o güne kadar hayatını zar zor idame ettiren kahramanımız birdenbire bambaşka bir dünyanın insanı olacak. Son bölümde zaten adıyla müsemma, her mevsimin bir sonu vardır. Romanın sonu, bu düzenin, içinden geçtiğimiz tüm sahteliklerin, samimiyetsizliklerin sonu mu diye soracağız kendimize. Yanıt belli bence. Hoş, herkesin yanıtı kendine, tıpkı herkesin gerçeğinin olduğu gibi.
Bir ülkenin aslında işte istibdat rejiminden, istibdat döneminden başlıyor ve Cumhuriyet dönemine kadar gelen bir kişinin şeyiyle, ama her zaman ve her dönem için geçerli bir şey anlatıyor aslında baktığınızda.
Evet.
Yani batıyla doğu, ama yani tabii ki eksen, esas eksen batıyla doğu arasında sıkışıp kalmış bir toplumu anlatıyor ve müthiş hicvederek, alay ederek, mizahi bir dille yapıyor. Bunu da yadsıyamayız. Hani bu da aslında ana eksenlerden biri elbette, değil mi roman?
Şimdi batı ve doğu kavramları da biliyorsunuz artık çok erozyon olarak çok yıprandı. Yani nedir batı, nedir doğu? Tanpınar dönemi için bakalım. Peki aslında ben bunu batı ve doğu da değil. Bunu sahicilik, yine üretim, sahicilik ve öz ile sahte olan arasında bir çatışma olarak görmek taraftarıyım. Yani aslında şöyle düşünelim. Bütün bu romanlarda Allah aşkına batı ile doğu arasında sıkışmış olan kimdir? Mesela düşünelim. Evet, Mümtaz. Evet, İhsan. Evet, onun birkaç arkadaşı. Bunun dışında kim dert eder bunu? Hiç. Hatta Nuran bile sıkılır. Öf, bırak o meseleleri der. Hiç onun derdi değildir doğu ile batı arasında sıkışmış olmak gibi bir şey. Burada önemli olan Tanpınar'ın dikkati çekmek istediği şey şu: gündelik hayatımızda bize ait bir hayat yaşıyor muyuz? Bize ait dediği halis bir hayat mı yaşıyoruz, yoksa taklit miyiz? Taklit dediğimiz konuyu mesela Enstitü romanında Saatleri Ayarlama'da Belkıs'ın kardeşleri, biliyorsunuz şey, evet. Hakize'nin kardeşleri.
Kardeşleri.
İşte evet. Orada tam bir karikatüre dönüştürür.
Evet.
Peşine düştüğümüz hayatın aslında nasıl bir sahtelik olduğunu göstermeye çalışır. Şimdi burada aslında batı meselesi de değildir. Ne söylüyorlar? Mesela Mahur Beste, diğer dört romanının özünde olan müzik, simgesel bir şeydir o Mahur Beste. Saatleri Ayarlama'da niye dönmüştür? Tam bir çifte telli tarzı. Hadi o da özgün bir şeydir diyelim hadi. Tam piyasa işi, tüketime ilgili bir müziğe dönmüştür. O kadar güzel sesi olan, icrası olan kişiler o huzurda, Saatleri Ayarlama'da niye dönmüştür? Bozuk seslere, bozuk ayarlara dönmüştür. Yani Saatleri Ayarlama baştan sona hasta, bozuk, sıhhatsiz ve sahte olanın romanıdır. Diğerleri ise sahici olanı, asıl olanı arayanların romanıdır. Arayışın beyhude olduğunu, boş olduğunu bize gösteren roman Saatleri Ayarlama Enstitüsü'dür. Ve hatta şunu söylüyorum, eğer Tanpınar bu romanı yazmasaydı şu anda bu birinci sınıf romancı merhalesinde duramazdı. Onu hayalperest bir romancı gibi görürdük. Onu bir tür Abdülhakşinasi Hisari gibi görürdük. Ben böyle görürdüm en azından söylediğimde. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ne yaptığını gördüğüm zaman bu müthiş bir şey. Yani kendi kendini görmüş ve göstermiş bir yazar var burada. Bu dört roman değildir. Budur ve bunların birlikteliğidir aslında.
Hepsini tamam. Bir arada okumak lazım bir arada, aslında.
Bir arada ve dediğim gibi bu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yazmasaydı çok büyük şey kaybederdi Tanpınar. İyi ki yazmış. Kendi kendisiyle alay etmiş. Kendi dünyasıyla dalga geçmiş orada. Müthiş bir şey yapmış yani. O romanı bence şöyle okumayalım ne olur. 1950'lerin işte bu inkılapların toplumda işte karşılık bulamaması ya da işte tam benimsenememesi ya da iğretiliği ya da gibi şeyler, bir abes topluma dönüşmesi falan. Hayır, bu değil.
Evet. Yani bunu böyle okumaya çok büyük bir eğilim var. Fakat
var.
Ben de tekrar yıllar sonra tekrar okuyup düşününce üzerinde tam da sizin dediğinize geldim aslına bakarsanız. Yani normalde böyle okunuyor ve böyle hep analizi böyle yapılıyor. Ama çıkarın o dönemden, hayatın geneline yayın. Bugün bakın romana, bambaşka şeyler görebilirsiniz. Evet. Aday edilecek bambaşka şeyler görebilirsiniz. O bakışı bambaşka bir yerde, hayatın bambaşka bir alanına taşıyabilirsiniz. Yani
çok doğru.
Değil mi? Yani
çok doğru.
Gücünü de tam da söylediğiniz gibi buradan alıyor bence de.
Bence bu roman Saati Real Mesut Huzur'un devamıdır. Şöyle, Huzur'un son sahnesini hatırlayalım. Mümtaz bitkin ve yorgun düşmüş, yani yaralı bir şekilde içeri girer. Merdivenlere çöker. Kendini kaybetmiş bir görüntüsü vardır. Ve karşısında İhsan'ın doktoru vardır. İhsan'ın başucunda bekleyen, ona bakar. Ve şunu der, hatırlar mısınız? Artık sadece benimsin. Yani doktorun malzemesi olmuştur Mümtaz. Peki biz bu romanda kimi görüyoruz? Ramiz'le.
Ramiz var. Evet.
Hayri. Evet, şimdi orada doktor artık Hayri Yirdal, Mümtaz'ın olmak istediği her şeyin aslında olmayacağını ve bir başka şekilde nasıl olacağını gösterir. Mümtaz'ın başka bir dünyadaki yansımasıdır. Aynanın arka tarafındakidir. O kadar büyük paralellikler var ki. Ben bunları önce keşfettiğimde hem şaşırıyordum hem de Allah Allah diyordum. Bu kadar şablon, şematik bir şey olabilir mi? Her romanda aynı şeyi tekrarlayan bir yazar var karşımızda. Bu konuda bir araştırma yapmış ve bu kadınları özellikle incelemiştim Orpheus'un şarkısında, Tanpınar'ın romanlarında Aşk ve Kadın diye. Önce inanamadım, her şey birbirinin üzerine oturan bir tek halkı gibi tekrar tekrar tekrar yazılmış. Sadece bu romanda başkasını yazmış, oralarda yazdığının başkasını yazmış, bir farklısını. O kadar bir paralellikler var ki, yani Mümtaz'la Hayri'yi düşünün, oradaki doktorla Halit Ayarcı'yı düşünün. Ya da İhsan'la bir başka şekilde düşünün. İhsan, Mümtaz'ı durmadan doğru yola davet edip çekerken, işte sorumlulukların insanı ol, şöyle yap, böyle davran. Burada ne yapar bizim? Halit Ayarcı. Evet, soyadı da çok güzel, Ayar Bey. Ne yapar? Sahteliğe gönderir onu. Sahtelik onu hileye, hurdaya, sahteliğe, bozuk olana. Aslında yine bir mürşit gibi davranır. Tıpkı İhsan gibi ama yoldan çıkarandır, ozandır. Ben burada şeyi de hatırlıyorum, bir tür Faustiyen bir şey de vardır. Yani aslında Hayri ruhunu bir tür ayarcıya satmış gibidir.
Evet.
Neden?
Doğru.
Çünkü ona bir iade itibar yapıyor, ona toplumda bir yer, o eziklik duygusunu alıyor içinden. O durumun üzerine konuşacak çok
evet,
şey var.
Evet çok. Gerçekten öyle. Gerçekten o kadar birbirinin içinde o kadar çok şey barındırıyor ki, yani aslında yüzeyde görünen haliyle biraz daha derine indiğinizde bambaşka şeyler çıkıyor, öyle değil mi?
Çok katmanlı. O yüzden şimdi şey, yine benzerliklerden gideyim. Mesela Mümtaz roman boyunca bize ne kadar kültürlü, ne kadar iyi okuyan biri olarak gösterilir, değil mi?
Evet, evet.
Halbuki bu romanın başı nasıl başlar? Ben de öyle okumayan, tam tersi, okumadan yazmadan hiç anlamam der. Hatta işte bazı popüler kitap adları, bu kadardır benim müktesebatım, ben bu kadardan anlarım der. Fakat sonra karşımıza da muazzam bir roman koyar, değil
evet,
mi? O da bir ironidir.
Evet, evet.
Öte yandan Tanpınar'ın bütün diğer erkek karakterleri, hepsi bir roman ya da bir tiyatro ya da bir metin yazmaya çalışır, hiçbiri bitiremezler. Hepsi yarım kalırlar. Sadece kitabını bitiren Hayri Yirdal'dır.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü, anlattığı zaman dilimi açısından Türkiye'nin büyük değişimlerden geçtiği bir döneme denk düşüyor. Hayri Yirdal, çocukluğunu söylediğimiz gibi 2. Abdülhamit'in egemenliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nda geçirir. Hayri'nin çevresindekiler, dünyanın geri kalanından kopuk gibi kendi masal dünyalarında yaşarlar. Umutları, hayalleri, saplantıları vardır. Bir dünya savaşından geçip yolu ülkesinin meşrutiyet dönemine çıktığında, kıraathanedeki insanlarla ve spiritizma cemiyetiyle çakıştığında yine gerçeklerle arasında uçurum olan topluluklar içindedir kahramanımız. O da kendini, romanda kullanılan sözcüğü kullanalım, abes bir hayatın içinde savrulurken bulacaktır. Halit Ayarcı ile tanıştığı ve birlikte Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü kurdukları dönemde Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşanır. İrdal'ın enstitüde yaşadıklarını, köklerini doğuda arayan bir topluma, Batı medeniyetinin dayatılmasına dair bir eleştiri olarak okumak mümkündür. Elbette Tanpınar, metaforlarla bu doku uyuşmazlığından, bu arada kalmışlıktan söz ediyor ve eleştiriyor ülkenin içinden geçtiği dönemleri. Ama asıl hedefi sahte, bozuk ve sinsi olan bana sorarsanız. O yüzden bugün okurken romanı, o anlattığı 50 yılı değil, istediğiniz bir zaman dilimini seçip, yalan dolanla beslenen, üretimin olmadığı, sadece sahte hayallerin satıldığı bir toplumu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. İnsanlığın geldiği nokta, Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde anlattığı dünyadan pek de uzakta değil, kabul edelim ki. Hiç de uzak kalmadı sanırım o sahtelikten. Hep birileri vardı, Halit Ayarcı gibi günün şartlarına ayak uydurup boş hayalleri satan. O birileri hep olacak. Ama mesele şu sanırım, bütün bir toplumu arkasından sürükleyecek güçte mi böyle kişiler? Zor soru. Neyse ki Nuri Efendi gibi kendini işine adamış, iyiliksever, dürüst insanlar da var ve hep olacak. Onlar boş hayallere değil, el emeğine, üretime, insanlığa dayandırıyorlar hayat felsefelerini.
Hayri Yeridal'ı birazcık nasıl bir roman kahramanı olarak gördüğünüzden de söz edelim istiyorum. Yani biraz önce konuştuk. Bu işte hayatına başladığı dönem, istibdat döneminde başlıyor. Çok ilginç bir ailede gözünü açıyor diye.
Evet.
ve hep ilginç, hayali yerlerde dolaşıyor. Yani biraz onu roman kahramanı olarak sizin dilinizden, sizin ağzınızdan dinlemek isterim doğrusu.
Unutulmaz bir roman kahramanı. Hangisi değil ki ama Tanpınar bir romanın merkezine koyuyorsa. Şimdi Hayri'ye kızıyor muyuz? Üzülüyor muyuz? Seviyor muyuz? Hiçbirinde bizi tam karara bağlamıyor yazar. Durmadan konuşuyoruz değil mi ona karşı? Aslında yine ben şeye bakıyorum. Tanpınar metinlerin içine bazı şeyler gömüyor. Onları fark ettiğiniz zaman birdenbire bazı aydınlanmalar yaşıyorsunuz. Neden bu böyle diye. Halit Ayarcı bir dürbün verir eline. Dikkatinizi çekmiş midir? Birkaç okumada sonra insanın dikkatini de çekebiliyor. Bu dürbün ters gösterir. Ve romanın başında Hayri bize şunu söylüyor. Ben şimdi oturdum hatıralarımı yazıyorum. 60'larıma geldim artık. Ayarcı hakkında bir hatırat yazacağım. Kendimi de anlatacağım. Ama samimi olmam için önce bunu kurgulamam lazım diyor. Hadi buyurun. Yani bir kere durmadan bizi onun karşısındaki duygularımızı, düşüncelerimizi bozuyor ve yeniden kuruyor yazar. Ancak Hayri Yeridal'ı anlayabilmek ve yazarın burada ne yaptığını bence takip edebilmek için, dediğim gibi ben bu coşkuya o zaman kavuştum. Bütün romanların erkek karakterlerini çok sıkı okumuş olmak gerekiyor. O zaman Hayri Yeridal başka bir anlam kazanıyor. Bu düzenbaz mıdır? Değil. Hayri Yeridal nerede benim için de yani ah Hayri işte. Bırakmadığı bir şey var dediğim. Sahici olanla ayağını bastığı bir nokta var. İki şey. Bunun bir tanesi o lale motifli parmaklığı bulup satın aldığı andır. Evine getirip koydu. Çünkü onun üzerinde bir geçmiş vardı. Bir diğeri de oğlu Ahmet'i iş başında hastasına bakarken gördüğü andır. Kimi hatırlar orada? Nuri Efendi'yi hatırlar. Evet. Nuri Efendi de saatlere bu kadar sahici, bu kadar içten, bu kadar iş ahlakıyla ve kendini vererek bakardı. Ahmet ve Nuri Efendi'nin birbirini devam ettirdiğini düşünelim. Aslında sahici olan bunlardır. Yani ustası olan, Hayri Yeridal'ın ustası olan, saat ustası Nuri Efendi ile sonra Hayri'nin oğlu olan ama babasının yaptıklarını hiç onaylamayan, onu tasvip etmeyen ama nefret de etmeyen babasından doktor oğlu Ahmet'tir. Bu ikisi işlerini düzgün yapan insanlar.
Romanın temiz karakterleri.
Temiz karakterlerdir. Bir de ilk eşi Zehra vardı. Bunlar temiz olanlardır. Neden? Çünkü sahicidirler. Çünkü dürüsttürler. Çünkü üretirler. Çünkü kendilerine ait bir hayat yaşarlar. Bunlar çok önemli. Bunları söylemek için. Bu ikisi arasındaki, yani romanın birincisi ilk bölümüyle son bölümü arasında, yani Nuri Efendi ile Ahmet arasındaki o kaos, o karma karışık dünyanın aslında yine de ümitli bir yazar olduğunu, yine Hayri'nin de başka biri olduğunu, yani bir ayarcı olmadığını bize gösteren Nuri'nin çırağıyla Ahmet'in babası olmasıdır. Ve bunu bize ipucu da veren nokta, dediğim gibi o parmaklığı satın almasıdır. Öyle cümleler var ki işte açık romanı okumak lazım. Siz onu ne olur yapın o bölümleri. Onu alıp eve getirdiği andır. Onun üzerinden hatırladığı kişilerdir. İşte Lütfullah Aristide Efendi.
Evet.
O dünyadır.
Evet.
Peki nasıl bir dünyadır o dünya? Nasıl anlatılır?
Yani o dünya da aslında, tam onu da soracaktım. Yani bütün dünyalar, romanın dört bölümü var ya, dört bölümde başka bir masalsılık, başka bir hayalcilik hakim sanki, değil mi?
Doğru.
Yani
doğru,
bazen
doğru.
Hayalcilik rüyaya doğru evriliyor. Özellikle Doktor Ramiz'le tanıştıktan sonraki hali, rüyalar ön plana çıkıyor. Bazen hayaller, işte altın bulma mesela.
Simyacılık, evet.
Evet, simyacılık. Sonra rüyalara doğru evriliyoruz. Bu, yani bu masalsılık aslında enstitü bile başlı başına bir masal. Bu romana hakim olan biraz da bu hayal perestlik mi diyeyim? Hayale dayanmak mı diyeyim? Ne diyeyim? Biraz o da var değil mi?
Evet, çok doğru, var. Ama bakın ikisinde de yine çok önemli bir fark var. Lütfullah'ın hayalleriyle Ayarcı'nın hayalleri aynı mı?
Değil tabii.
Değil. Biri topluma zarar veriyor, diğeri sadece kendine.
Evet, evet.
Biri sahtekar, diğeri en fazla ne diyebiliriz? Hani Ramiz'in gözünden bakarsak, psikanalitik açıdan bana bir hasta deriz. Ya da kendine bir şekilde avutmaya çalışan, kendine bir hikaye kurmaya çalışan biri deriz.
Biraz bakın, meczup diyebiliriz belki.
Meczup da diyebiliriz ama bu cezbe hali bir tür Tamplin'ların yine o metni gömdüğü cümleler de çok önemli ve ben Lütfullah'ı çok önemsiyorum. Lütfullah bu romanın hazinelerinden biri. Kendisi bir hazine arıyor ama bence romanın hazinelerinden biri de odur. Çünkü Tamplin'ların bütün romanlarında bir sanatçı tipi vardır. Yaratan bir tip. O bir feragatle yaşar. Bir vazgeçişle yaşar bunu. Ve bir hazinenin peşindedir. Nedir bu? Ölümsüzlük. Yani Mümtaz da, Cemal de, hepsi bunları Behçet de bir şekilde bir şey üreterek, yaparak oradan ölümsüzlüğe geçmeye çalışırlar. Aslında kendi dünyası içinde, onun referansları içinde Lütfullah'ın yaptığı da budur. Yani Lütfullah da bir çilekeş sanatçı gibidir. Romanda altını çizdiğim cümlelerle size bunları anlatabilirdim ama şu anda metinde hemen bulamıyorum. O da hayatı bu şekilde yaşayan, gerçek üstünün üzerinde bir arayış içinde yaşayan biridir ve bir sanatçıyla özdeşleştirir yazar onu. Ve aslında Lütfullah bir simge kişidir. Yani bir önceki dönemin, evet hayalperesttiler, evet ama kendilerine belki kendi dünyalarına sadece belki zarar veriyorlardı. Çünkü öldüler, işte patladı birinin, simyacının kimya laboratuvarı falan. Ama Halit Ayarcı'nın kurduğu enstitü gibi değillerdi. Orada da öz ve sahte var. Bakın onların dünyası öz iken Ayarcı'nın dünyası sahtedir.
Halit Bey, ameliyesini insanlar üzerinde ve insanlarla yapan cinstendi. Onun için bakışları insanı taciz etmiyordu. Sadece eşya seviyesine indiriyordu. Birdenbire bana sordu. Hakikaten saatten anlar mısınız? Nasıl derya dil değilsem, nasıl ilmi simya, ilmi cifr ve eski tababeti bilmiyorsam, başımdaki bereye, birdenbire ağarmış saçlarıma, tıraşsız sakalıma ve derviş halime rağmen nasıl hiçbir tarikatten değilsem, öylece saatten de anlamıyordum. Fakat yalana alışmıştım. Hayatım denen bu kalp akçeyi başka türlü süremezdim. İnsanlar benim böyle olmamı istemişlerdi. Yalancıydım. Binaenaleyh saatten çok iyi anladığımı mı söylemem lazımdı? Fakat bu en aşağı 35 türlü söylenirdi. Cemal Bey'e, Selma Hanım'a, Doktor Ramiz'e, Sabriye Hanım'a, yan geldi Asaf Bey'e, hepsine, herkese ayrı ayrı şekillerde söylenirdi. Bir müddet Halit Ayarcı'ya baktım. Hayır, burada doğrudan doğruya hareket lazımdı. En yavaş sesimle, bir görelim bakalım, dedim. Cebinden kordonsuz küçük bir altın saat çıkardı. Avucumun ortasına bıraktı. Saat o kadar iyi işlenmişti ki avucumun içinde bir güneş var sandım. Hayır, büsbütün yıkılmamıştım. Sevdiğim birkaç şey kalmıştı. Ben avucumdan kayıp kaçar korkusuyla parmaklarımı saatin üzerine kapatırken o, iki aydır işlemiyor. Baba yadigarı, onun için çok severim. Nesi var acaba? Diye tekrarlıyordu. Hata, dedim. Hem de büyük hata. Elbette işlemez. Kordonsuz saat, yularsız hayvan, nikahsız kadın gibidir. Saatini seven evvela bir kordonla kendisine bağlar.
Aslında saatleri ayarlama enstitüsü tamamen abesle iştigal bir kurum olmakla birlikte bize zamanla ilgili de bir şeyler söylüyor. Biraz Tanpınar'ın zaman meselesine bakışından da söz edelim diyorum. Ne dersiniz?
Evet. Zaman Tanpınar'ın bütün eserlerinde çok çok çok önemli bir unsur zaten, bir kavram. O en ünlü şiirinde biliyorsunuz ne içinde ne dışında olduğu, hani an dediğimiz şey, anı yaşamak, o anın içinde geçmişin geleceğin bir arada olduğu. Bir de zamanla oynamak var ama bu başka bir zaman. Yani bu insanın elinde şekillenen bir zaman ve saatler. Yani mübarek üzerinden ya da evdeki diğer saatler üzerinden. Yani İrdal'ın evinde birkaç saat birden vardır. Biri modern bir saati sayar. diğeri başka bir saati gösterir. Hiçbir saat, bakın yine romandaki bir cümledir, hiçbir saat tam anı göstermez. Hmm. Her saatin kendi meşrebine göre gösterdiği bir saniye an vardır. Ve o saniye mutlaka saatten saate değişir. Saatleri ayarlama enstitüsünün abisi, bütün toplumu bir saatin içinde toplama çabasıdır. Bir zaman içinde toplama çabasıdır. Hı-hı. Değil mi?
Evet.
Yani
evet.
Bu aslında bu tek tipleştirme, işte burada birazcık alegori belki diyebiliriz. Hani bir şeyin içinde toplama, tek tipleştirme, herkesi belli bir yaşama biçimine doğru yönlendirme, bunun saçmalığı, bunun aslında hiçbir şekilde olamayacağına dair bir ironi. Evet, belki bunu bir dönem ya da süreç, 150 yıllık bir süreçle elbette örtüştürebiliriz. Yani başka bir modele doğru toplumu üstenci bir yaklaşımla göndermek. Tanzimat'tan beri olan bir şey bu. Bir evet. İçsel dönüşüm, değişim değildir. Saatlerimizi kendimiz kurmayız. Bize kurulu bir saat verilir ve o saati yaşamamız istenir gibi. Hmm. Böyle düşünüldüğünde evet, işte burada alegorik bir yaklaşım var burada. Saatleri ayarlama enstitüsünde. Ama bütünü belirleyen bu değildir sadece.
Ne içindeyim zamanın? Ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında, diye başlar Tanpınar'ın o meşhur şiiri. Hayri İrdal'ın hayatında çocukluğundan beri saatler zaten hep merkezdedir. Ustası Nuri Efendi'den saatler ve zamanla ilgili öğrendiği veciz sözlerdir biraz da saatleri ayarlama enstitüsü fikrini ortaya çıkaran. Zaten Halit Ayarcı da bu sözleri kurumun sloganları haline getirecek, tüm saatleri aynı ayarda yürütme gayesiyle yola çıkan kurumu bu sözlerle süsleyecektir. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okurken Türkçenin zaman zaman eski kelimelere rastlasak da ne ahenkli bir dil olduğunu bir kez daha anlıyor insan. Ahmet Hamdi Tanpınar, olağanüstü gözlem gücüyle doğadan, makinelerden, mimariden, müzikten, resimden yola çıkıp genişlettikçe genişletiyor önünüze serdiği dil evrenini. Bu dil yeri geldiğinde sivri, yeri geldiğinde hüzünlü. Ama hep edebi, hep ahenkli.
Bir kez daha dediğim gibi diline ve zekasına tekrar okuyunca, yani gençlikte okumakla bir daha okumak gerçekten çok şey fark ettiriyor. Bunu birçok romanda, özellikle ben okurumu yapmaya başladığımdan beri tekrar hissediyorum. Biraz dinledim, biraz okudum Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü tekrar bakarken. Ya bir kez daha kendimden geçtim anlatımda.
Değil mi?
Ya bir tane bile boş cümle yok. Yani
yok.
O tanımlamalar, o betimlemeler ve insana hani ay aman ne kadar uzattın dedirtmeden asla. Yani acayip bir dili yok mu? Yani
müthiş. Hatta şöyle bir şey oluyor. Romanda bir yer arayacağım. Biliyorum yani artık elimle koymuş gibi ne nerede biliyorum bu romanları. Dediğiniz gibi derste verdiğim için hep onlar üzerine. Aa bir bakıyorum ben dalmışım. Okumaya başlamışım yine gidiyor. Fakat sanki ilk defa okuyormuşum gibi. İşte budur. İyi romancı budur.
Gerçekten öyle. Aynen. Peki bu dildeki becerisi, bu anlatımı sizce nereden kaynaklanıyor? Yani siz bunu tanımlasanız, öğrencilerinize tanımlıyor gibi tanımlasanıza.
Ama bunun tanımı olsa oturur ben böyle yazmaya çalışırım.
Canım, bu işte zaten. Analiz edersiniz.
Bir yazarıyız. Tanpınar'ın çok özel cümleleri var.
Evet, çok.
Bakın böyle özel cümle yapısı olan bir yazarımız daha var, Orhan Pamuk. Okuyamayanlar derler ki onu, ben onu da çok severim bu arada söyleyeyim. Hı-hı. Her kitabın aynı şekilde değilse de ama cümle kurma biçimlerini ve yazma biçimlerini diyeyim. Kendine ait bir dil kuran bir yazar vardır. Tanpınar'ın metnini, şöyle bir cümlesini alın bu Tanpınar'dır dersiniz. Kendine has damgasını bastığı bir cümledir o artık. İstifler, benzetmelerle böyle resme gider, tabiata döner, tarihe geçer, mimariden söz eder falan filan. Sonra cümleyi toparlar ve nereden çıktıysa oraya döner ve bağlar ve siz şaşırırsınız. Bu kadar uzun bir cümleyi, bu kadar kopmadan, bu kadar zengin çağrışımlarla kat kat üst üste yığarak böyle ince ince katmanlar halinde sonra bir cümle halinde nasıl ortaya koyabilir? İçinde bir bakarsınız ironisi vardır, bir bakarsınız hakikaten düşünce ufuk açan bir tespiti vardır ve bunların hepsini bir cümle içinde yapı vermiştir. Hayran kalırsınız. Bu bir romancı dehasıdır. Başka bir şey değildir. Yavan değildir. Kesinlikle yavan bir romancı.
Kucağımda halamın şalı, yelpazesi, saplı dürbünü, dış salonun arkasındaki odada büyük baldızımın avaz avaz söylediği şarkıları dinlemeye gittim. Ya Rabbim, ne emniyetti o. Nasıl bağırıyordu. Nasıl kendinden memnundu. Ve o bağırdıkça bütün etraf onunla beraber nasıl coşuyordu. Beni görür görmez coşkunluğu bir kat daha arttı. Ortada mor elbiseleri içinde, olduğundan şişman ve çirkin, fakat yine de garip bir şekilde sevimli küçük bir fil yavrusu gibi yüksek ökçeli iskarpinlerinin üstünden etrafındakilere doğru, şüphesiz korsası yüzünden güçlükle eğile eğile, parmaklarını çıtırdata çıtırdata okumakta olduğu şarkı bitince, alkışları bile doğru dürüst beklemeden, benim yıllarca kendisine öğretmeye çalıştığım halde muvaffak olamadığım bir semaiye başladı. Zavallı semai, acemi terzi eline düşmüş Hint kumaşı gibi gözümün önünde doğrandı gitti. Bu tahribat hayran dinleyiciler tarafından aynı şekilde alkışlandı. Bu sefer halamın eşyasını yanı başımda duran Ekrem Bey'e devrettiğim için alkışa ben de katılmıştım. Semainin arkasından dedenin güzel bir bestesini tuzla buz etti. Bir ordu çiğneseydi zavallı beste bu hale giremezdi. Tabiatıyla alkış aynı derecede şiddetli oldu. Ondan sonra çok hazin bir maya başladı. Fakat bu musiki değildi artık. Bu bir sürü kurdun açlıktan uluması gibi bir şeydi. İkisini de askerliğimde Şeytan Dağları'nın yalnızlığında sık sık dinlemiştim. Maya bölüğümün neferlerinin ağzında yıldızlarla konuşma gibi bir şeydi. Onların erkek seslerinden bu keder taştı mı bütün tabiat canlanırdı. Halbuki büyük baldızımınki. Bununla beraber herkes teessürden ağlıyordu. Bu umumi bir matem filan gibi bir şeydi. Belki de böyle olduğu için onu bitirir bitirmez kıvrak bir oyun havasına başladı. Bu seferki muvaffakiyetinin artık hududu yoktu. Dans edenlerin yarısı etrafımızda toplandılar. Herkes el çırpıyordu.
Romanın karakterlerinde tabii ki Hayri İrdal, Halit Ayarcı bol bol konuşuluyor. Bence Mübarek de bir karakter.
Mübarek, evet.
Benim favorilerim Hala ve Mübarek. Gerçekten aynısı. Acayip renkli karakterler.
Evet.
Sizin
evet,
için... Hala.
Benim için de inanın aynısı. İkisini de sorsanız bu ikisini söylerdim. Hala'nın o gömülmesini tam dönülecek olarak... Ah, o sahne var ya.
Dirilmesi de dehşet.
10'uncusunda da gülüyorum kahkahayla. Evet, evet. O nasıl bir güzel anlatımdır. Halanın değişimi. Onun sonra yaşadıkları muazzam. Yani çok eğlencelidir. Ve mübarek elbette. Bütünüyle aslında baktığınızda Ramiz'in o çantasını açması, tırnağı, kolonyalarımız kapamasına gidin ki bu bir psikanalitiz inceleme yapan biri, tedavi yapan biri bakıyorsunuz. O kadar güzel kişiler var ki.
Çok.
Yani şu da olmasa romanda olurdu. Hele o kahve, o kahvede anlattıkları, o yan karakterler. Zaten ben Tanpınar'ın romanlarındaki yan karakterlerini de çok seviyorum. Huzur'daki Adile Hanım.
Hepsi
yani,
çok renkli karakterler.
Çok, çok renkli karakterler.
Nuri Efendi de yani bence çok romanın en önemli karakterlerinden biri. Biraz önce de Ahmet ve Nuri Efendi ikilisinden söz ettik. Tabii Doktor Ramiz'den de biraz daha detaylı konuşmak lazım herhalde. Çünkü psikanaliz de romanda önemli bir yer tutuyor.
Evet.
Ve Tanpınar'ın da psikanalize bakışından da biraz söz etmek lazım herhalde. Ne dersin?
Şimdi Tanpınar burada da ikili davranmış. Hmm. Aslında biz biliyoruz ki psikanalizi çok ciddiye alıyor. Hmm. Çok önemsiyor, çok verimli buluyor, çok kullanmış da kendisi. Mesela Rüyalar diye bir hikayesi vardır. Psikanalizi bilmezseniz mümkün bir şey anlamıyorsunuz. Ancak o kavramları tek tek karşılığı nedir işte Freud'da, nedir şurada Jung'da bunun karşılığı diye bulduğunuz zaman metin anlam kazanıyor. Demek ki bilerek oturmuş ve bu kavramlara göre gömerek bunların içine bir metin oluşturmuş. Ciddiye aldığım bir şey bu. Kesin. Çok iyi biliyoruz. Peki neden Ramiz'i yaptı? Neden onu böyle bir karikatüre dönüştürdü? Hmm. Bu da yine sahneleri ayarlamasının bağlamı içinde yere oturuyor. Çünkü onu da sahici, onu da gerçek, onu da anlamlı bir halde vermiyor bize. Karikatürize ederek veriyor. Bakın Güntün'de bir cümle var. Müthiş bir karikatür oldu diyor roman için. Ama bu karikatür kötü anlamda değil. Bu aynı zamanda müthiş bir roman. Yani kelimenin tam anlamıyla bir romandır. Saatleri ayarlaması. Bir alegori değildir. Sadece bir ironi değildir. Bir karikatür değildir. Onların hepsidir. Ve iyi bir edebiyat romanıdır. Edebi romandır. Fakat Ramiz'i de böyle anlatıyor bize. Zıddıyla kain diye bir cümle vardır. Tanpınar'ın romanlarında geçer bu. Her şey zıddıyla kain. Hmm. Bu roman baştan sona zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Ama neyin zıddı? Tanpınar'ın sahici olması için büyük bir çaba sarf ettiği o bütüncül dünya, o huzur, mahur beste, sahnenin dışındakiler, ciddi ciddi kalp acısıyla aradığı, bulmaya çalıştığı şeyleri saatleri ayarlama içinde deli kahkahaları atarak, böyle zıvanından çıkmış şekilde, çılgınca gülerek, böyle bir karnavalın içinde yaşıyormuş gibi bize anlatıyor. Burada siz sağlıklı, düzgün bir şey bulabilir misiniz Doktor Ramiz karşınızda? Hayır, o da bundan payını almış.
Ben biraz doğrusu kadın karakterlere de haksızlık ettiğini düşünüyorum.
Ah biraz mı?
Yumuşata yumuşata. Yani ya çok edilgenler, çok pasif insanlar ya da çok sahteler. En sahte de neredeyse onlar.
Yani, sahte derken sahtekar değil, değil mi?
Hayır sahte değil, yani... sahte. Yani mesela ikinci eşi, birinci eşi Emine gerçekten dediğim gibi daha iyi niyetli ama edilgen bir karakter.
Evet.
Pakize gerçekten tam hayal dünyasında yaşayan. Diğer karakterlere baktığımızda da ne bileyim işte o Sabriye Hanım'dı değil
mi? Selma Hanım var.
Evet. Yani hepsinde böyle o sahtelik meselesi sanki hani sizin söylediğiniz sahici olmak olmamak meselesi var ya.
Evet.
Ya sahici değiller ya da çok edilgenler. Siz ne diyorsunuz bu kadın karakterlerle Tanpınar'ın meselesine?
O çok büyük, o konuda bir kitap yazdım zaten. Tanpınar'ın kadınlarla derdi ne diye. Evet. Bütün bu romanları inceledim. Sadece saatleri ayarlı meselesini kenarda bıraktım. Hı. Ve bunun gerekçesini de açıkladım kitapta. Çünkü burada bir rüya kadın kavramı var. Onun peşinde gidiyorum. Fakat saatleri ayarlı üstünde kabus kadın var. Yani o da onun tersine dönmüştür. Bakın o kadar sınırlı tutmuş ki saatleri ayarlamada olumlu karakterleri. Bir Nuri Bey diyoruz, Nuri Efendi, bir de Ahmet diyoruz.
Evet,
hani bir
evet.
kişi var ama o da ölmüş gitmiş, artık hiçbir ortamda yok. Onun dışındaki o insan kalabalığının hepsi sorunlu, bozuk, sahte, kayıp, yani karışıktır. Böyle bakarsak sadece bu romanın kadınlarından yola çıkarak bir şey söyleyemeyiz. Evet, hepsi böyledir. Sadece Emine'yi dışarı alırsam. Fakat bütün olarak baktığımda Tanpınar'ın kadınlarla ilgili çok ciddi bir derdi var.
Ben sizi buraya getirmeye çalışıyordum.
Affedemiyoruz.
Evet, Tanpınar affedemeyiz.
Bir olabilir. Yani kadın insan olmamalıydı. Kadının bir beyni var ve düşünüyor. Allah Allah. Öyle bir şey olur mu? Kadın plastik bir güzelliktir. Karşımızda dursun, biz de onu seyredelim. Kadının bir kaderi olması ne garip diyor. Hani bu cümleleri yazabilmiş. Bakın kurguda değil.
Bu kadar sevdiğimiz yazar. Bize bu yapılır mıydı?
Ama inanın seviyorum ama hiç acımadım.
Evet.
O romanda her şeyi yazdım ve sonra şunu söyledi arkadaşlarım bana. Bizi Tanpınar'dan soğuttun. Hayır, niyetim bu değil. Ben soğumadım, seviyorum. Fakat kadınlarla çok ciddi bir sorunu var. Sonra onun da özüne inebildim. Nedir kadınlarla ilgili sorunu? Bir kere estetizmi çok yüksek bir yazar. Tanpınar dünyayı estet yaşıyor. Estetik her şeyinde. Evlenmemesi de bu yüzden. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın yanında yaşlanacak. Tahammül edemez bunu. Gündelik bir kişi olamaz kadın. Kadın sadece karşısında seyredilen bir mahluktur. Mahluk kelimesini durmadan kullanıyor. Kadın bir mahluktur. Yaratılmış güzelliktir diyor. Şimdi onu idealize ediyor. Ona aşık oluyor. Fakat asla kavuşmak için bir şey yapmıyor. Hatta reddediyor kavuşmayı. Sonra büyük bir acı çekiyor, o acısını sanat eserine dönüştürüyor. Böylece kadını aslında sanat için bir nezir, bir kurban haline getiriyor. Bunu da sistematik olarak yapıyor. Bütün romanlarında yapıyor. Yetmiyor, kendi hayatında da bunu bu şekilde yaşıyor. Ben yazarlığın eserinden hayatına gitme taraftarı değilim. Ancak günlüklerine, mektuplarına baktığımda şunu görüyorum. Ancak aşık olursam yazabilirim diyor. Kadınları gözleriyle adeta her şekilde taciz edecek şekilde inceleyerek, bakarak yazıyor. Bir arkadaş toplantısında mesela bu gece işte şu XX kadın fena değildi, şu beni fazla etkilemedi, şunun duruşları şöyleydi. Bunlar arkadaşlarımın eşleri. Onları eş olarak görmüyor, sosyal bir durumdan bakmıyor. Sadece estetik olarak bakıyor. Onun dansına, giyimine, düşüncesine, duruşuna, bunlara bakıyor. Tanpınar'ı ben burada affediyorum. Çünkü onun hayatı affediyorum. Ne demek? Estağfurullah, büyük bir kelime var. Şöyle anlıyorum diyorum. Çünkü Tanpınar'ın hayata bakışı, sanat algısı, sanat düşüncesi, kendi hayatında da yaşama biçimi bu. Yani iki yüzlü değil, başka türlü yaşayıp başka türlü davranmış değil romanında. Kadını böyle görüyor. Onun hayatı kadın gündelik bir şey değil. Kadının düşünce üretmesine de çok fazla böyle ciddiye aldığı bir şey yok orada. Bakın kadın yazarlar üzerine de yazmış biri değil. Sadece Virginia Woolf mesela çok anıyor, kadın bir şeyler bulmuş diyor. Ve o bulduğu şeyleri kendisi de aydaki kadında uygulamaya çalışıyor. Nedir bu? Bilinç akışı. Onu uygulamaya çalışıyor zaten. Onun dışında mesela entelektüel kadınlar üzerinden falan filan hiç konuşmaz. Bütün romanlarında da estetik bir nesnedir onlar. Aşık olunurlar, acı çekilirler yollarında. Sonra da gönderilirler ki rahat rahat aşk acısıyla yaşasınlar diye.
Romanı kalıplara sokmak, alegorilerini çözmek, eleştiri oklarını nerelere fırlattığını belirlemek, bu çerçevenin etrafında dönmek değil de her cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum aslında. Evet, her cümlesini, lezzetini sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım Handan Hanım'ın coşkusuyla benim heyecanım, şimdiye kadar keşfetmediyseniz Tanpınar'ı ve onun bir cümbüş gibi okuyabileceğiniz romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü sizi aramıza katılmaya ikna edebilmiştir. Genç okurlar için dili göz korkutucu olabilir, tahmin edebiliyorum. Ama eski kelimelerin okumayı hiç de güçleştirmediğinin garantisini veriyorum. Ben okurum sözü. Çok eğleneceksiniz. Evet, bazen de derin düşüncelere dalacaksınız. Öfkelendiğiniz de olur, kabul. Ama işte edebiyat bu. Bizi o duygudan alıp öbürüne sürüklemezse olur mu? Malum, bindik bir sandala, açıldık ummana. Öyle derin ve geniş ki bu sular, her an her şeyle karşılaşmaya hazır olmalıyız.
Ya Tanpınar her koşulda zevkle okunacak bir yazar.
Çok.
Ama
çok.
Hani böyle layıkıyla anlamak, onun dünyasına daha derin girmek için, onu daha doğru değerlendirebilmek için dinleyenlere böyle bir ek okuma olarak bir şey tavsiye eder misiniz mesela? Var mı öyle önerebileceğiniz kitaplar?
Belki Tanpınar'ın okuduğu kitaplar olabilir. Yani onun çevresi, onu besleyen yazarlar. Mesela Baudelaire. Yapıyor acıdır. Çok seviyor Baudelaire'i. Ya da Proust'u biliyorsunuz. Öyle çok sevdiği bir yazardır. Son dönemlerde çok sık Virginia Woolf okumaya başlamış ama onu teknik olarak okuyor daha çok. Tanpınar'ı yetiştiren yazarları belki okuyarak, onun ne yapmaya çalıştığını, nasıl beslendiğini anlayarak. Valerie mesela çok beslendiği bir yazar. Part mıdır? Hayır. Bence Tanpınar'ı alıp Tanpınar olarak, yani bir kitabını bir kitap olarak okuduğunuzda da elbette hazırlık gerekiyor ama bu hazırlık nedir? Zaten sizin okuma sürecinizden gelen bir hazırlıktır. Yani kimseye dön, hadi bakalım ortaokuldan itibaren doğru dürüst bir okur olmaya başla, gel sonra Tanpınar'ı anla. Bilmeyeceğim için, Tanpınar'ı anlamak için iyi bir okur olmak yeterlidir diyorum.
Sizin en sevdiğiniz romanı hangisidir?
Aydaki kadını bitirseydi o olacaktı. Bitiremediğim için yine de bana İstanbul'u kazandırdığından dolayı huzur diyorum. Hı-hı. Çünkü evet gerçek bir İstanbul değildir belki anlattıkları ama İstanbul'u görmemi benim için sağlamıştır. Bu çok önemli.
Daha önce Tanpınar okumamış bir okur nereden başlasın?
Şimdi Tanpınar'la o kadar çok zihinleri dolduruyoruz ki isim ama hadi esere geçeyim dediklerinde ne olacak? Vallahi ben önce şu hikayelerini bir okusunlar istiyorum. Hmm. Çünkü Abdullah Efendi'nin rüyaları okuduğunda ah bu nasıl bir yazar diyecekler. 1930'larda böyle bir hikaye nasıl yazılmış? Müthiş bir şeydir o. Hmm. Acıbadem'deki köşk okuduklarında o ironi onları öylesine mest edecek ki oradan hemen Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne geçecekler. Ya da Yaz Yağmuru okuduklarında of o lirizm, o Tanpınar'ın o anlatma gücü, kadın karakterdeki kuvvet, huzura geçecekler oradan gibi. Hı hı. Hikayeler önemlidir. Sonra ben mektupları çok değerli buluyorum. Orada müthiş bir yazar var. Özellikle Jim Jones'a yazdığı mektuplar, o Paris izlenimleri falan, benim Tanpınar'ı sevmeme yol açmış bir kitaptır. Denemelere bayılırım, yaşadığım gibi içindeki denemeler. Ne kalıyor? Böylece hepsini saymış olacağız.
Evet, evet. Belki öyle bir seçemedik sanki değil mi?
Yalnız şeyi söyleyeyim, bakın çok hoş bir anekdottur benim için. Öyle çok sıkı sıkı bir okur, çok edebiyatın içinden bir okur değildi bir arkadaşım. Oğluna sana iki vasiyetim var demiş. Bir tanesi Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuyacaksın. Ben öldükten sonra eğer okumamışsan hala budur sana vasiyetim. Bu kitabı okuyacaksın demiş. Hmm. Bu bana çok hoş geldi. Yani o kadar etkilenmiş ki yani çok bizim çevremizden biri değil dışarıda. Fakat okur okumaz da bu nasıl bir yazar, bu nasıl bir kitap diye oğluna vasiyet etmiş. Ne olur hiçbir kitap okumasan bile bunu oku diye.
Böyle bir tiyatro oyunu gibi de kurgulanmış bir roman değil mi Saatleri Ayarlama?
Bir dakika size daha güzel bir şey söyleyeyim. Hı hı. Bunu Tanpınar yapmış. Tanpınar'ın arşivinde ki 50 senedir orada uyuyordu enstitüde biliyorsunuz. Evet. Türkiye temsiline verilmiş 50 yıldır orada uyuyordu o dosyalar. Onun içinden Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü tiyatroya uyarladığını gördük.
Aa, bunları ben yeni bunu bilmiyordum.
Ya evet, yeni harfleri aktardık. Tam değil, birkaç eksiği var yani sonuna kadar getirmemiş ama epey bir çalışmış. Bu bile muhteşem. Bunu hemen ortaya koyup buyurun sahnelerin diyebilecek durumdayız.
Ah, bir an önce bitse şu pandemi günleri. Tiyatrolar açılsa. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü biri koysa sahneye. Alsak biletlerimizi. Gitsek tiyatro salonuna. Otursak koltuklarımıza. Sosyal mesafe falan olmasa. Maskeleri çıkarsak atsak. Rahat rahat seyretsek oyunumuzu. Okurken bayıldığım bir romanı sahnede görmeyi çok isterim gerçekten. Çok özledim. Çok. Neyse ki edebiyat var. Sığınıyoruz limanına. Ya da atıyoruz kendimizi onun okyanusuna. Hele Tanpınar gibi derya deniz yazarların varlığı başlı başına bir mutluluk. Şanslıyız. Türkçe okuyabiliyoruz. Hoş Tanpınar, bizim kalem ajans Nermin'e sordum. 56 dile çevrilmiş bugüne kadar. Çok sevindirici öyle değil mi? Yine de ana dilinden okumak gibisi var mı? Bölümün esas kızı Saatleri Ayarlama Enstitüsü de yazarın tüm eserleri gibi dergah yayınları tarafından okurlara ulaştırılıyor. Ayrıca benim gibi yürürken bile ayrılmak istemezseniz bu olağanüstü eserden Storytel TR'den Murat Eke'nin sesiyle dinleyebilirsiniz de. Bölüm konuğum Handan İnci'nin çalışmaları Ahmet Hamdi Tanpınar'la sınırlı değil. Ahmet Mithat Efendi, Beşir Fuat, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Selim İleri, Ayfer Tunç gibi Türkçenin başka değerli yazarları da onun ilgi ve inceleme alanında. Kitaplarından birkaçını sayalım. Roman ve Mekan, Türk Romanında Ev, Arma Yayınları, Şimdi Seni Konuşuyorduk, Selim İleri kitabı, Doğan Kitap, Orfeus'un Şarkısı, Tanpınar'ın romanlarında Aşk ve Kadın, Yapı Kredi Yayınları, Ayfer Tunç'la Karanlıkta Kelimeler, Can Yayınları. Akademisyenliğini ve yöneticiliğini sürdürdüğü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki yoğun çalışmalarından vakit ayırdı, Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında benimle sohbet etti, neşesini ve coşkusunu bize de bulaştırdı. Teşekkürü bir borç bilirim efendim.
Keyif alacaksınız, zevkle okuyacaksınız ki bence edebiyatın özü budur. Zevk almaktır, keyif almaktır. Zekamıza, içimize, zihnimize her şeye hitap eden bir metin olmasıdır. Didaktik olmamasıdır. Aslında didaktik değil. Tanpınar didaktik bir yazar değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tanpınar çok keyifli bir yazar.
Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com. Ve son sözü Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne bırakıyoruz. Dostum, işler bizden sonra dünyaya gelmişlerdir. İşleri onları görecek adamlar icat eder. Biz de bunu icat ettik. Bunu bizden evvel kimsenin düşünmemesi veya başka şekilde düşünmüş olması müspet olmasına mani midir sanıyorsunuz? Biz bir iş yapıyoruz. Hem mühim bir iş. Çalışmak, zamanına sahip olmak, onu kullanmasını bilmektir. Biz bunun yolunu açacağız. Etrafımıza zaman şuurunu vereceğiz. İçinde yaşadığımız havaya bir yığın kelime ve fikir atacağız. İnsan her şeyden evvel iştir. İş ise zamandır diyeceğiz. Bu müsbet bir hareket değil midir? Bayağı müteessirdi. Konuşurken ağır bir yük taşıyormuş gibi soluyor, rahatsız oluyordu. Zannederim ki hep saatte kalıyor, onun arkasındaki şeyleri ihmal ediyorsunuz. Saat bir vasıta, bir alettir. Tabii mühim bir alettir. Terakki saatin tekamülüyle başlar. İnsanlar saatlerini ceplerinde gezdirdikleri, onu güneşten ayırdıkları zaman medeniyet en büyük adımını attı. Tabiattan koptu. Müstakil bir zamanı saymaya başladı. Fakat bu kadarı kâfi değil. Saat zamandır. Bunu düşünmemiz lazım. En iyisi eski teraneye dönmekti. Beyefendi, biliyorsunuz ki ben cahil bir adamım. Bütün bilgim Nuri Efendi ile Doktor Ramiz'den ve bir de sizden dinlediğim şeylerdir. Yani kulaktan ne kaparsam, ne kapmışsam onlar. Nereden bileceğim bunları? Halit Bey güldü. Kendinizi beyaza çekmeyin. Ben de iddia ediyorum ki çok şey biliyorsunuz. Kafi derecede zekisiniz. İnancınız yok. İşte eksikliğiniz. Siz mutlakın peşindesiniz. Ne garip, bir saatçinin mutlak değerler peşinde koşması, zaman gibi izafi bir şeyle meşgul olan bir adamın. Hakikaten anlamıyorum. Tekrar omzumdan yakaladı ve silkeledi. Değişeceksiniz. Hayri Bey, değişeceksiniz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü her şeyden evvel kendisine inanılmaya muhtaçtır.